Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 20. Ayrım. 14. İkinci mıntıka, tahmin edileceği gibi dağlara yayılmış bir dizi köyden oluşan büyük bir mıntıkaydı. Başlangıçta her köy bir maden ya da bir taş ocağıyla bağlantılıyken, bugün çoğu barış muhafızlarının barınmasına ya da eğitimine adanmıştı. 13. Hava gücünü elinde tuttuğu için bunların hiçbiri gerçek bir meydan okuma sayılmazdı. Ancak önemli bir ayrıntı vardı. Kapitol'ün askeri gücünün kalbi, mıntıkanın merkezinde, kelimenin tam anlamıyla girilmesi imkansız bir dağda bulunuyordu. Buradaki yorgun ve cesareti kırılmış isyancı liderlerine, Plutark'ın çetin ceviz yorumunu aktarmamdan bu yana, dağın takma adı ceviz olmuştu. Ceviz karanlık günlerden hemen sonra, Kapitol'ün 13'ü kaybedip yeni bir yeraltı kalesi edinme çabasıyla kurulmuştu. Askeri kaynaklarının bir kısmını, nükleer füzeler, uçaklar ve birlikler, Kapitol'ün hemen dışında tutuyorlardı ama güçlerinin büyük bir kısmı artık düşman kontrolüne geçmişti. Tabii ki yüzyılları aşan bir emeğin sonucu olan 13'ü kopyalamayı ummaları gibi bir seçenek yoktu. Bununla birlikte Kapitol'e yakın mıntıkalardan 2'nin eski madenlerinde olasılık görmüşlerdi. Havadan bakıldığı zaman ceviz yüzeyde birkaç girişi olan sıradan bir dağdan başka bir şey değildi. Ancak içinde büyük taş levhaların kesilip yüzeye çıkarıldığı ve daracık, kaygan yollardan aşağılara taşınıp uzak yerlerde binalara dönüştürüldüğü mağaramsı çok geniş alanlar vardı. Hatta madencilerin cevizden ikinci mıntıkanın ana kasabasının merkezine ulaşımını sağlamak üzere bir tren sistemi bile kurulmuştu. Tren yolu, Pete ve benim zafer turu sırasında ziyaret edip geniş mermer merdivenlerinde Kato ve Clove'un aşağıda toplanmış yaslı ailelerine bakmamaya çabalayarak durduğumuz adalet binasının da bulunduğu meydana çıkıyordu. Toprak kaymaları, seller ve çığların izlerini taşıyan bölge ideal bir arazi sayılmazdı. Ancak avantajları neden olduğu kaygılardan önde geliyordu. Madenciler dağın içini oyarken yapıyı destekleyecek kalın sütunlar ve duvarlar bırakmışlardı. Kapitol bu duvar ve sütunları güçlendirmiş, dağı yeni askeri üstüne dönüştürmüştü. İçerisi bilgisayar bankaları, toplantı odaları, kışlalar ve cephaneliklerle doluydu. Hava araçlarının hangardan çıkışını kolaylaştırmak için girişleri genişletmiş, roket atarlar yerleştirmişlerdi. Ancak bütün olarak dağın dış görüntüsüne olabildiğince dokunmamışlardı. Burası, ağaçlar ve yabani hayatın kayalık ve hırpani bir karmaşası, onları düşmanlarından koruyacak doğal bir kaleydi. Diğer mıntıkaların standartlarıyla karşılaştırıldığı zaman, Kapitol'ün buradaki halka gözü gibi baktığı söylenebilirdi. İkinci mıntıka araçlarına şöyle bir bakmak bile, çocukluklarında doğru dürüst beslendiklerini ve iyi bakıldıklarını anlamak için yeterliydi. Bazıları sonunda taş ocaklarında ya da madenlerde çalışırlardı. Diğerleri cevizdeki görevler için yetiştirilir ya da barış muhafızlarına katılırlardı. Açlık oyunları buradakiler için servet ve hiçbir yerde görülmeyecek türden şan kazanma fırsatıydı. Doğal olarak ikinin halkı Kapitol'ün propagandasını biz diğerlerinden çok daha kolay hazmetmiş, kendi yolları olarak benimsemişlerdi. Ancak her şeye rağmen sonuçta hala köleydiler. Barış muhafızı olan ya da cevizde çalışanlar bu gerçeği ayırt edemeseler bile buradaki direnişin omurgasını oluşturan taş kesiciler için durum farklıydı. 2 hafta önce buraya geldiğimde durum böyleydi. Dış köyler isyancıların elindeydi. Kasaba bölünmüştü. Ceviz ise her zamanki gibi dokunulmazdı. Az sayıdaki girişi ciddi biçimde güçlendirilmiş, kalbi dağın güvenli derinliklerine gömülmüştü. Diğer bütün mıntıkalar kontrolü Kapitol'ün elinden zorla almışken iki hala cepteydi. Her gün yardım etmek için elimden gelen ne varsa yapıyordum. Yaralıları ziyaret ediyor, çekim ekibimle kısa propaganda spotları çekiyordum. Gerçek mücadeleye girmeme izin verilmiyordu ama savaşın durumuyla ilgili toplantılara, ki 13'tekilere kıyasla çok daha fazla şey yaptıkları kesindi, davet ediliyordum. Burası çok daha iyiydi, daha özgürdü. Kollara damgalanan programlar olmadığı için zamanımın büyük bir kısmı bana kalıyordu. isyancı köylerinde ya da çevredeki mağaralarda yer üstünde yaşıyordum. Güvenlik gereği yerim sık sık değişiyordu. Gün içinde yanıma bir muhafız almam ve çok uzaklaşmamam kaydıyla avlanmama izin veriliyordu. İnce ve serin dağ havasında fizik gücümün geri geldiğini ve zihnimdeki sislerin dağıldığını hissediyordum. Ancak zihinsel netlik, Pete'e yapılanları daha keskin biçimde algılamama neden oluyordu. Snow, onu benden çalmış, tanınmayacak hale getirmiş ve beni onun için bir armağana dönüştürmüştü. Benimle birlikte ikiye gelen Box, bütün kurguya rağmen Pete'in kurtuluşunun biraz fazla kolay olduğunu anlatmıştı. Pete'in 13 hiç çaba harcamadan da bir şekilde bana ulaştırılacağına inanıyordu. Bir gün aktif savaşın içindeki bir mıntıkaya ya da belki de 13'ün kendisine bırakılacaktı. Kurdelelerle süslenmiş, etiketine adım yazılmış, beni öldürmeye programlanmış halde. Gerçek Pete'i ancak şimdi bozulmuş halini gördükten sonra tam olarak takdir edebilir olmuştum. Ölseydi bu kadar takdir etmezdim herhalde. İnceliği, istikrarı ve ardında beklenmedik bir yakıcılık barındıran sıcaklığı. Prim, annem ve Gail dışında bu dünyada beni koşulsuz seven kaç kişi vardı? Sanırım benim durumumda yanıt artık sıfırdı. Bazen yalnız kaldığım zamanlarda inciyi cebimdeki yerinden çıkarıyor, bana ekmek veren çocuğu, trende kabusları kovalayan güçlü kolları ve arenadaki öpüşleri hatırlamaya çalışıyordum. Kaybettiğim şeye bir isim vermeye çabalıyordum ama ne faydası vardı ki? Gitmişti işte, Pete yoktu. Aramızda var olan şey her neyse yerinde yerler esiyordu. Geriye kalan tek şey benim Snow'u öldürme sözümdü ve bunu kendime günde en az 10 kez tekrarlıyordum. 13'te Pete'in rehabilitasyonu devam ediyordu. Hiç sormamama rağmen Plutarch telefonda neşeli haberler veriyordu. İyi haber Katniss, sanırım onu senin bir mutlu olmadığına ikna etmiş gibiyiz. Ya da bugün kendi başına puding yemesine izin verdiler gibi. Plutarch'tan sonra telefonu alan Haymit, Pete'de hiçbir düzelme olmadığını itiraf ediyordu. Tek umut ışığı kız kardeşimden gelmişti. Haymit, prim zapt olayını geri çevirme önerisiyle geldi diye anlattı. Senin çarpıtılmış anılarını uyandırıp ona morfin gibi büyük dozda sakinleştirici vermemizi söylüyor. Bunu tek bir anıyla denedik. İkinizin mağaradaki görüntülerinizin, hani senin prime keçiyi alış hikayeni anlatışının olduğu kaseti seyrettirdik. Herhangi bir ilerleme oldu mu diye sordum. Uç noktada kafa karışıklığı, uç noktada korkuya göre bir ilerleme sayılabilirse, evet, oldu dedi Haymit. Ama ben öyle olduğundan emin değilim. Konuşma yetisini uzunca bir süre kaybetti. Bir tür sersemleme haline girdi. Kendine geldiğinde sorduğu tek şey keçi oldu. Anladım dedim. Orası nasıl diye sordu. Bir ilerleme yok dedim. Dağ konusunda yardımcı olmaları için bir ekip gönderiyoruz. Beat'i ve birkaç kişi daha dedi. Bilirsin işte beyin takımı. Gail'in adını beyin takımında görmek beni hiç şaşırtmamıştı. Beat'inin onu teknolojik uzmanlığından dolayı değil, bir şekilde bir daha tuzak kurabileceği umuduyla getirdiğini düşünüyordum. Gail ilk başta benimle birlikte gelmeyi önermişti ama onu Beat ile çalışmalarından koparmış olacaktım. Yerinden kıpırdamamasını ve ona en çok ihtiyaç duyulan yerde kalmasını söyledim. Varlığının Pete'in yasını tutmamı güçleştireceğinden ise hiç bahsetmedim. Gail, beni geldikleri günün öğleden sonrasında buldu. O gün bulunduğum köyün bir köşesinde bir kütüğe oturmuş, gaz yoluyordum. Ayağımın dibinde bir düzine kadar kuş yığılıydı. Buraya geldiğimden beri büyük sürüler halinde göç ediyorlardı. Avlaması kolaydı. Gail tek söz etmeden yanıma oturdu ve kuşlardan birini tüylerinden kurtarmaya başladı. İşin yarısına kadar gelmişti ki, bunlardan yeme şansımız olacak mı diye sordu. Evet, çoğu kamp mutfağına gider ama bir iki tanesini bu akşam yanlarında kalacağım insanlara vermemi beklerler dedim. Beni barındırmalarına karşılık. Bunun onuru tek başına yeterli olmuyor mu diye sordu. İnsan öyle olacağını sanıyor dedim. Ama alaycı kuşların sağlığı tehdit ettiği dedikoduları almış yürümüş. Bir süre daha sessizlik içinde kuş yolmaya devam ettik. Sonra Gail, dün Pete'i gördüm dedi, camın arkasından. Ne düşündün diye sordum. Bencilce bir şey dedi Gail. Artık ona kıskanmana gerek kalmadığını mı? Parmaklarımı hızla çektim ve bir tutam kuş tüyü yere, ayaklarımızın dibine düştü. Hayır, tam aksi. Gail saçlarımın arasındaki bir kuş tüyünü çekti. Düşündüm ki bununla asla yarışamam. Ne büyük bir acı çekersem çekeyim. Tüyü baş parmağıyla işaret parmağının arasında döndürdü. Pete iyileşmezse hiç şansım kalmayacak. Onu kafandan asla atamayacaksın. Benimle olmak sana hep yanlış gelecek. Senin yüzünden onu öpmüş olmamın da bana hep yanlış gelmesi gibi dedim. Gail gözlerime baktı. Bunun doğru olduğuna bir inanabilsem, ömrümün sonuna dek yetinebilirdim. Bu doğru diye itiraf ettim. Ama Pete hakkında söylediklerin de doğru. Gail sıkıntılı bir ses çıkardı. Yine de kuşları bırakıp akşam ateşi için çalı çırpı toplamaya gönüllü olduktan sonra kendimi kollarının arasında buldum. Dudakları boynumdaki soluk eziklerde dolaştıktan sonra dudaklarıma ulaştı. Pete için hissettiklerime rağmen onun bana bir daha asla dönmeyeceğini anladığım an bu andı. Ya da benim ona hiçbir zaman dönmeyeceğimi. İki düşene kadar burada kalacak, sonra Kapitol'e gidip Snow'u öldürecek ve açtığım bela yüzünden ölecektim. Ve Pete de aklını kaçırmış halde benden nefret ederek ölecekti. Bu yüzden gittikçe solan ışıkta gözlerimi yumdum ve Gail'i içimde tuttuğum bütün öpüşleri telafi etmek ister gibi öptüm. Çünkü artık hiçbir önemi yoktu ve çünkü o kadar çaresiz bir yalnızlık yaşıyordum ki dayanamıyordum. Gail'in dokunuşu, tadı ve sıcaklığı bana en azından bedenimin hala hayatta olduğunu hatırlatmıştı ve bir an için bu duygu çok hoşuma gitti. Zihnimi boşalttım ve hislerin etimden akıp gitmesine izin verdim. Kendimi kaybetmekten hoşnuttum. Gail hafifçe geri çekilince aradaki boşluğu kapatmak için öne doğru kaydım ama sonra elini çenemin altında hissettim. Katniss dedi. Gözlerimi açtığımda dünya darmadağındı sanki. Burası ne bizim ormanımız, ne de bizim dağımız, ne de bizim yolumuzdu. Elim otomatik olarak kafa karışıklığımla bağdaştırmaya alıştığım sol şakağımdaki yara izine uzandı. Şimdi öp beni. Gail dudaklarını dudaklarıma bastırırken şaşkın ve gözlerimi bir an bile kırpmadan öylece durdum. Yüzümü dikkatle inceledi. Kafanın içinde neler dönüyor? Bilmiyorum diye fısıldadım. O zaman bunun sarhoş birini öpmekten farkı yok, sayılmaz diyerek beceriksizce gülmeye çalıştı. Bir kucak dolusu çalı çırpıyı yüklenip kollarımın arasına bıraktı ve beni kendime getirdi. Nereden biliyorsun? Bunu daha çok mahcubiyetimi saklamak için sormuştum. Hiç sarhoş birini öptün mü ki? Gail'in 12'de sağda solda kızları öpmüş olabileceğini tahmin ediyordum. Çok sayıda hayranı olduğu kesindi. Bunu daha önce pek düşünmemiştim. Başını sallamakla yetindi. Hayır, ama hayal etmesi güç değil. Yani daha önce başka bir kızı öpmeden. Öyle demedim, biliyorsun. Tanıştığımızda sen henüz 12 yaşındaydın. Ayrıca gerçek bir baş belasıydın. Seninle avlanmanın dışında da bir hayatım vardı derken odunları kucakladı. Birden merakım kabarmıştı. Kimi öptün ve nerede? Hatırlayamayacağım kadar çok. Okulun arkasında, mıcır yığınının orada, sen say işte. Gözlerimi çevirdim. Peki, ben ne zaman özel oldum? Beni Kapitol'e postaladıkları zaman mı? Hayır, ondan 6 ay kadar önceydi. Yeni yıldan hemen sonra. Hop'ta, yağlı sinin yemeklerinden yiyorduk. Darius, seni öpmesine karşılık bir tavşan vermeni önererek seni kızdırıyordu. Ve o zaman seni önemsediğimi fark ettim. O günü hatırlıyordum. Acı bir soğuk vardı ve saat 4'te hava kararmıştı. Avlanmaya çıkmıştık ama yoğun kar kasabaya dönmemize neden olmuştu. Hop, sığınacak bir yer arayan insanlarla doluydu. Yağlı sinin bir hafta kadar önce vurduğumuz bir yaban köpeğinin kemikleriyle pişirdiği çorbası alışılmış standartlarının altındaydı. Yine de sıcaktı ve bağdaş kurup tezgahına yerleşirken açlıktan ölmek üzereydim. Darius tezgahın direklerinden birine yaslanmıştı ve saç örgümün ucuyla yanağımı gıdıklıyordu. Eline bir tokat indirmiştim. Öpücüklerinden birinin neden bir tavşan, hatta belki de iki edeceğini anlatmakla meşguldü. Herkes çok iyi bilirdi ki kızıl saçlı erkekler en iktidarlı olanlardı. Çok salak ve ısrarcı göründüğü ve hopta dolaşan kadınlara işaret edip, kimlerin onun dudaklarının tadını çıkarmak için bir tavşandan fazlasını ödediğini anlatıp durduğu için, yağlı Si ve ben bol bol gülmüştük. Şu yeşil montlu olanı görüyor musun? Haydi git sor. Tabii eğer referansa ihtiyacın varsa. Bu olay buradan milyonlarca kilometre ötede ve trilyonlarca gün önce yaşanmıştı. Darius yalnızca şakalaşıyordu dedim. Büyük ihtimalle, gerçi aksi olsa fark edecek son insan sen olurdun dedi Gay. Pete'e bak, ya da bana, ya da Finney'e. Gözünün sende olduğundan şüphelenmeye başlıyordum ama kendini toplamışa benziyor. Beni sevdiğini düşünüyorsan Finney'i hiç tanımamışsın demektir dedim. Gail omuz silkti. Çaresiz olduğunu biliyordum. Çaresizlik insana türlü delilik yaptırabilir. Kendimi bu sözlerinin beni hedef aldığını düşünmekten alamadım. Ertesi sabah erken saatlerde beyin takımı ceviz problemini ele almak üzere toplandı. Pek fazla katkı sağlayamasam da toplantıya ben de davet edilmiştim. Konferans masasından olabildiğince uzak durup söz konusu dağa bakan pencerenin geniş pervazına tünedim. İkinci mıntıkanın Lim adında orta yaşlı bir kadın olan komutanı bizi sanal bir ceviz turuna çıkardı. İçini ve güçlendirme çalışmalarını gösterirken başarısızlıkla sonuçlanan ele geçirme girişimlerini anlattı. Buraya gelişimden bu yana Lim'le yolumuz birkaç defa kesişmişti. Onu önceden tanıyormuşum gibi hissediyordum kendimi. 1 metre 80 santimin üstündeki boyu ve kaslı yapısıyla insanın hafızasında kolayca yer edecek bir kadındı. Ancak taşlar onu sahadaki haliyle cevizin girişine düzenlenen bir saldırıya önderlik ettiği görüntülerde gördüğüm zaman yerine oturdu ve karşımdakinin de bir galip olduğunu o zaman anladım. Lim, bir nesil önce ikinci mıntıka adına yarışıp açlık oyunlarını kazanmıştı. Çeyrek asır oyunlarına hazırlanırken Effie, diğerlerininkiyle birlikte onun görüntülerini de göndermişti. Büyük olasılıkla uzun yıllar içinde oyunlarda onu defalarca görmüştüm ama Lim fazla dikkat çekmemişti. Hamid ve Finney'in gördükleri muameleleri yeni öğrenmiş biri olarak merak etmeden duramıyordum. Galip geldikten sonra Capitol Lim'e ne yapmıştı acaba? Lim sunumunu tamamlayınca beyin takımının soruları arka arkaya sıralanmaya başladı. Ekip cevizi ele geçirmek için gerçekçi bir plan oluşturmaya çalışırken saatler saatleri kovaladı. Öğle yemeği geldi geçti. Beatty'nin belli bilgisayar sistemlerini aşabileceğini düşünmesine ve içerideki bir avuç casusu işe koşmak konusundaki tartışmalara rağmen yenilikçi bir düşünce üretebilen yoktu. Öğleden sonra hızla akıp giderken konuşmalar daha önce sayısız defa tekrarlanmış stratejilerin, girişlere düzenlenecek güçlü saldırılar etrafında dönüyordu. Bu planın farklı halleri pek çok kez başarısızlıkla ve çok sayıda askerin ölümüyle sonuçlandığı için Lim'in ne kadar bunaldığını görebiliyordum. Nihayet kendini daha fazla tutamadı ve bundan sonra girişlere saldırmamızı her kim önerirse akıllıca bir yol bulsa iyi olur. Çünkü bu görevi o kişi yönetecek dedi. Birkaç saati aşkın bir süre boyunca masa başında oturamayacak kadar huzursuz bir insan olan Gail, kah odayı arşınlıyor, kah pencere pervazını benimle paylaşıyordu. Lim'in girişlerin asla ele geçirilemeyeceği görüşünü daha en başta benimsemiş ve tamamen sohbet dışı kalmıştı. Son bir saattir kaşlarını çatmış halde sessizce oturuyor ve pencereden cevizi seyrediyordu. Lim'in ultimatomunu izleyen sessizlikte, cevizi ele geçirmemiz bu kadar önemli mi diyiverdi. Yoksa yalnızca etkisiz hale getirmek yeterli olur mu? Beatty, bu doğru yönde atılmış bir adım olur dedi. Aklında ne var? Gail, cevizi yaban köpeklerinin ini gibi düşünün diye devam etti. İçeri zorla giremezsiniz. O zaman iki seçeneğiniz var demektir. Ya köpekleri içeri hapsedersiniz ya da dışarı çıkmalarını sağlarsınız. Girişleri bombalamayı denedik dedim. Taşın bir hayli derinliklerine inşa edildikleri için zarar görmeleri çok zor. Düşündüğüm bu değildi dedi Gail. Ben dağı kullanmayı düşünüyordum. Beatty ayağa kalktı ve Gail'in yanına gelip yüzüne hiç uymayan gözlükleriyle pencereden dışarı baktı. Yan tarafları görüyor musun? Beatty ağzının içinde çığ yolları diye mırıldandı. hüner gerektiren bir iş. İnflak dizisini büyük bir dikkatle tasarlamamız gerekir ve harekete geçtiği anda kontrol elimizden çıkar. Cevizi ele geçirmemiz gerektiği fikrinden vazgeçebilir ve yalnızca devre dışı bırakmakla yetinebilirsek kontrol etmemize gerek kalmaz, dedi Gail. Lim, yani çığı tetikleyip girişleri kapatmamızı mı öneriyorsunuz, diye sordu. Aynen öyle, dedi Gail. Düşmanı içeride tuzağa düşürüp tedarik yollarını keseceğiz. Hava araçlarını göndermelerini de engelleyeceğiz. Herkes bu plana kafa yorarken, Box, Ceviz'in planlarını incelemekle meşguldü. Kaşlarını çatarak, içerideki herkesi öldürme riski var, dedi. Havalandırma sistemine bakın. Tamamen ilkel. 13'teki sistemimizle alakası yok. Sistem, dağın yan taraflarından hava pompalanması üstüne kurulu. O havalandırma deliklerini bloke ederseniz, içeride mahsur kalan herkesin boğulmasına neden olursunuz. Beatty, meydana açılan tren tünelinden kaçabilirler, dedi. Gail biraz sert bir sesle, tüneli havaya uçurmazsak tabii, dedi. Niyeti açığa çıkmıştı. Gail'in, cevizin içindekilerin hayatlarını korumak gibi bir derdi yoktu. Avını daha sonra kullanmak için kafeslemek ilgisini çekmiyordu. Aklındaki ölüm tuzaklarından biriydi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 222. Devamı 21. ayrımda.